Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kureyş suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي العظيم.
رحمن Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu evin Rabbine kulluk etsinler ki O kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21-20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ila 22-20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz Elin İncel. Bugün Hicri Şemsi 28 Azer 1402, Hicri Kameri 5 Cemazelahir 1445 ve Miladi Takvimle 19 Aralık 2023 Salı. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından Gazze'de doktor ve hemşirelerin hedef alınması üzerine siyasi analiz Sayın Doktor Alinya ile yapılan röportaj, İran masasından seçmeler, iman nuru ve dünyada su krizi kalıcı ıtır adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Değerli dinleyiciler, burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Ben Susen Kolipur, sizlere bu akşamki haberleri sunacağım. Önce önemli haberlerin başlıklarıyla başlıyoruz. Galibaf, bölgede sürdürülebilir barışın çözümü başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulmasıdır. İran ile Japonya Dışişleri Bakan Yardımcıları görüştü. Guterres, Amerika İran'a yönelik yaptırımları iptal edilir. İsrail Gazze'de 20 bine yakın kişiyi katletti. İran'daki tüm akaryakıt istasyonları yeniden hizmet vermeye başladı. Ve işgalci rejimin Gazze'deki yeni cinayetleri sürüyor. Şimdi haberler. Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü, CSTOPA Parlamenter Asamblesi'nin 16. oturumuna gönderdiği mesajda İslam İşra Meclisi Başkanı, İran'ın kolektif güvenliğin bölge dışı aktörlerin müdahalesi olmadan ve bölge ülkelerinin etkin gücü ve kapasitesine dayanarak sağlanabileceğine inandığını vurguladı. Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü Parlamenterler Asamblesi, KGAÖPA Moskova'da Gazze halkına destek ve Filistin'de acil ateşkes ihtiyacı başlığıyla düzenlenen 16. oturumuna gönderdiği mesajda İslam Üşra Meclisi Başkanı Galibaf, İran İslam Cumhuriyeti'nin bölge dışı aktörlerin müdahalesi olmadan bölge ülkelerinin etkin gücüne ve kapasitesine dayalı bir güvenlik kolektifinin sorunları için çözüm olacağına inandığını vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi Kazım Celali, Salı günü Moskova'da Rusya Devlet Duması Başkanı ve Kazakistan, Belarus, Tacikistan ve Kazakistan Parlamento Başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda bu mesajı okudu. Tokyo'yu ziyaret eden İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakır İkeni, Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko ile bir araya geldi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakır İkeni, Tokyo temasları kapsamında Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş tatisinde bulunuldu. Bakri görüşmede iki ülke arasındaki dostane ve tarihi ilişkilerin önemine işaret ederek, ikili ilişkilerin özellikle ekonomi alanında geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Bakri ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında karşılıklı istişare ve işbirliğinin devamının önemine değindi. Filistin'deki gelişmeler hakkında Bakri, Siyonist rejimin Gazze'de işlediği cinayet ve soykırıma derhal son verilmesi çağrısında bulunarak Gazze halkına acilen insani yardım sağlanması için uluslararası toplum ve özellikle Japonya'dan daha fazla çaba göstermesi beklenir dedi. Gazze halkının yerlerinden edilmesi ve zorla göç ettirilmesi etnik temizliğin bir örneğidir diyen Bakri, bu tür eylemlerin derhal durdurulması gerektiğini vurguladı. Japonya Dışişleri Bakanı da Gazze'ye derhal insani yardım gönderilmesi gerektiğini vurgulayarak krizin durdurulması ve yayılmasının önlenmesi için uluslararası topluma işbirliği çağrısında bulundu. Taraflar ayrıca uluslararası güvenliğin sağlanmasında ikili işbirliğinin önemini vurguladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, kapsamlı ortak eylem planına ilişkin 16. raporunda Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik yaptırımları iptal etmesi ve İran'la petrol ticaretine ilişkin muafiyetleri genişletmesi gerektiğini söyledi. Birleşmiş Milletler Siyasi İşler Sorumlusu Rosemary DiCarlo, dün gece Güvenlik Konseyi toplantısına örgüt genel sekreterinin kapsamlı ortak eylem planına ilişkin 16. raporunu okudu. Kendisi genel sekreterin hala kapsamlı ortak eylem planının İran'ın nükleer programının tamamen barışçıl kalmasını sağlamak için mevcut en iyi seçenek olduğuna inandığını söyledi. Antonio Guterres raporunun başında Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkelerinin kapsamlı ortak eylem planı kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesine rağmen şunları iddia etti. İran'ın anlaşmanın çökmesinden bu yana attığı, program kapsamındaki nükleer taahhütleriyle tutarsız olan ve tersine çevirmeye sözü verdiği adımları şimdi geri alması zorunludur. 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında şehit olanların sayısı 19.667'ye, yaralananların sayısı 52.586'ya yükseldi. Gazze'deki yıkım ve katliama rağmen İsrail'in saldırıları aralıksız devam ediyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısının son 24 saatte 214 artarak 19.667'ye yükseldiğini duyurdu. 7 Ekim'den bu yana 53 bin ton bombayla Gazze'yi yaktı ve katliam yaptı. Hastanelerde İsrail saldırılarının hedefinde. İsrail'in vurduğu 22 hastane ve 53 sağlık merkezi hizmet dışı kaldı. 300 sağlık personeli, 32 sivil savunma görevlisi ve 96 gazeteci katledildi. 90 okul ve üniversitede hizmet veremez hale geldi. Aksa tufanının 74. günü. Ayrıntılı haberi arkadaşımız anlatıyor.
Siyonist rejim ordusunun Gazze şeridinde devam eden saldırganlığı ve El-Meymedani Hastanesi'nin ana girişinin tahrip edilmesi, Batı Şeria'daki Yabad kasabasına sabah erken saatlerde saldırı yapılması, Suriye ordusunun askeri mevzilerinin işgal edilmesi ve sivillerin canlı kalkan olarak kullanılması, işgal altındaki Filistin'deki en önemli gelişmelerde yer alıyor. Gazze şeridine yönelik kitlesel saldırının 74. günün sabah ilk dakikalarında Siyonist rejim güçleri Gazze'deki El-Meymedani Hastanesini tamamen kapatarak hasta ve yaralılara hizmet vermesini engelledi. Haber kaynaklarının verdiği bilgiye göre işgalci Siyonist askerler bu sağlık tesisini kapatmanın yanı sıra çalışanlarını da tutukladı. Siyonistler hastanenin girişinde havayı uçurup yok etti. Öte yandan işgal altındaki Batı Şeria'da saldırılarını sürdüren Siyonist rejimin askerleri bu sabah Cenin'in güneybatısındaki Yabad kasabasına saldırı düzenleyerek insanların evlerine saldırdı. Bu saldırının ardından saldırganlarla bu kasabanın gençleri arasında çatışmalar yaşandı. İnsan Hakları İzleme Örgütü yayımladığı raporda İsrail ordusunun Gazze şeridinde Filistinli sivilleri insan kalkanı olarak kullanmasının savaş suçu olduğunu vurguladı. Uluslararası kuruluş, İsrail yetkililerinin Gazze'de yaşayan Filistinlileri kasten yiyecek ve sudan mahrum bıraktıklarını açıkça ifade ettiğini belirtti. Öte yandan Güvenlik Konseyi'nin pazartesi akşamı Gazze şeridinde ateşkes konusunda oylama yapması gerekiyordu ancak AFP bu oylamanın salı güne ertelendiğini bildirdi. İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi Mehtap Hameney.
İran Petrol Ürünleri Dağıtım Şirketi Genel Müdürü Cafer Salari Neseb, ülkedeki tüm akaryakıt istasyonları yeniden faaliyete geçti dedi. İran Petrol Ürünleri Dağıtım Şirketi Genel Müdürü Cafer Salari Neseb, yakıt tedarik sisteminde yaşanan sorunun giderildiğini belirterek, ülkedeki tüm akaryakıt istasyonları yeniden faaliyete geçti dedi. Salari Neseb, ilk etapta ülke genelindeki tüm akaryakıt istasyonlarını manuel olarak çalıştırabildik. Halihazırda ülkedeki istasyonların %40'ı akaryakıt kartıyla yakıt verebiliyor ifadesini kullandı. Salari Neseb ayrıca, tüm istasyonlarda akaryakıt kartıyla hizmetlerin normale dönmesini sağlamak için çalıştıklarını duyurdu. Siyonist işgalci rejimin Gazze bölgesine ve halkına yönelik olarak sürdürdüğü soykırım saldırıları bugün 19 Aralık Salı günü itibariyle 74. gününe ulaştı. Sivil savunmasız insanların, çocukların, kadınların ve yaşlıların gruplar halinde öldürüldüğü, kalabalık kitlelerin sığındığı yerlerin kasten hedef alınması suretiyle insanların topluca imha edildiği vahşi saldırılar ise hız kesmeden devam ediyor. Bu vahşette küresel emperyalizm de saldırgan Siyonist vahşete tam destek vermeye devam ediyor. Filistin Enformasyon Merkezi muhabirinin verdiği bilgilere göre işgalci güçler hem hava saldırılarını hem de karadan toplarla saldırılarını bugün sabahta sürdürdüler. Bu saldırılarında meskun evlerin yanı sıra sığınma merkezleri de hedef alındı. Cebalya'da Selam Hayır Merkezi'nin hedef alınması sonucu bir kişi şehit olurken onlarca kişi de yaralandı. Gazeteci Enes Eşşerif, Cebalya'da Blok 2'nin vurulmasından sonra yıkılan binaların enkazlarının altında onlarca şehit ve yaralının olduğunu dile getirdi. Eşşerif saldırıda yaralananlar arasında İslam, Bedir ve Muhammed Ahmet isimli gazetecilerin de yer aldığını ve onların Cebalya Tıp Merkezi'ne ulaştırıldıklarını ifade etti. Muhabirimiz işgalci güçlerin Ebu Avad ailesine ve yollarda yürüyen yayalarla eşek arabalarını hedef alan bir saldırıyla yeni bir katliam gerçekleştirdiklerini, saldırılarda öldürülenlerinin, cesetlerinin, parçalarının caddenin her tarafına saçıldığını, kanlarının da caddenin üzerine yayıldığını ifade etti. İşgalci rejimin uçaklarının El Burej mülteci kampında Şahin ailesinin evini vurması sonucu iki kişi şehit olurken birçok kişi de yaralandı. İşgalci güçlerin Refah'ta gerçekleştirdikleri yeni bir katliamda ise aralarında gazeteci Adil Zareb'in de bulunduğu 30 kişi şehit edildi. Şehit edilenlerin arasında birçok kadın ve çocuğun da bulunduğu belirtildi. Gazze'nin deneyimli gazetecilerinden olan Adil Zareb de şehit edilmesiyle birlikte işgalci güçlerin Gazze'ye yönelik son soykırım saldırılarında şehit edilen gazeteci sayısı 97'ye çıkmış oldu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye saldırıları ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nin bu süreçte tarihi bir sorumluluğu olduğuna ve bunu yerine getirmesi gerektiğine inanıyorum. O sorumluluk İsrail'i bu canilikten vazgeçirmek, Gazze'deki bu katliamı durdurmaktır dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Macaristan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerle söyleşi gerçekleştirdi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oylamasına değinen Erdoğan şöyle konuştu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oylamasının küresel sistemin sakatlığı neticesinde doğrudan bir yaptırım gücü maalesef yok. Ancak oylamada verilen 153 kabul oyu son derece değerlidir. Bu karar bütün dünyaya bir şey söylüyor. Oylamanın neticesinde ezici çoğunluk biz İsrail'in katliamlarına karşıyız ve Filistin'in yanındayız. Bir an önce bu saldırılar durmalıdır diyor. Erdoğan sözlerine şöyle devam etti. Hamas'ın terör örgütü olmadığını ve bir siyasi parti olduğunu defalarca söyledim. Yine söylüyorum. Bir siyasi parti olarak da kazanacakları hakların mücadelesini vermektedirler. El Fethi ile Hamas'ı yani İsmail Haniye ile Mahmut Abbas'ı makamımda bir araya getirdim. Medyaya da zaten o görüşme yansımıştı. El Fethi ile Hamas'ın görüşmemesi diye bir durum söz konusu değil. İşgalci rejim İsrail'in abluk altındaki Gazze şeridinin kuzeyindeki Cebalya beldesinde bir derneğin binasını ve birçok evi hedef aldığı hava saldırılarında çok sayıda Filistinli şehit oldu ve yaralandı. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail'in bombardımanında Gazze'deki yaralı ve engellilerin tedavisiyle ilgilenen Esselami Derneği binası ile çevredeki bazı evler hedef alındı. Saldırılarda çok sayıda Filistinli öldürüldü ve yaralandı. Yerel kaynaklar ve görgü tanıklarının ifadesine göre İsrail bombardımanı bölgede büyük yıkıma yol açtı. Bölge sakinleri yıkılan binaların enkazından yaralıları ve ölüleri çıkarmak için çalışıyor. Yemen Savunma Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kızıldeniz'de uluslararası koalisyon kurma planına tepki gösterdi. Arap medyasına göre Yemen Savunma Bakanı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kızıldeniz'de uluslararası koalisyon kurma planına tepki gösterdi. Amerikalılara seslenen Yemen Savunma Bakanı, deniz filolarınızı, gemilerinizi, denizaltılarınızı ve uçak gemilerinizi batıracak imkanlara sahibiz. Kızıldeniz mezarınız olur, dedi. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Lloyd Austin, aralarında İngiltere, Kanada, Fransa ve İtalya'nın da olduğu bir dizi ülkenin katılımıyla bölgedeki ticari gemileri koruma göreviyle koalisyon gücü oluşturduklarını duyurmuştu. Daha önce Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon, Washington'un müttefikleriyle Kızıldeniz'de deniz görev gücü kurma konusunda görüşmelerde bulunduğunu açıklamıştı. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ile Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı'nın ilk sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Fidan'ın Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin'i Ankara'da ağırladığı belirtildi. Paylaşımda Dışişleri Bakanlığımızdaki heyetler arası görüşmeye Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler ve Iraklı mevkidaşı Sabit Abbasi de katıldı, ifadelerine de yer verildi. Çin'in kuzeydoğusundaki Gansu eyaletinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde en az 118 kişi hayatını kaybetti, 220 kişi de yaralandı. Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre dün gece yarısından bir dakika önce merkez üssü Jishishan, Baoan, Dongxiang ve Salar Özerk ilçesi olan 6,2 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. İki eyaletin sınırına yakın bir bölgede meydana gelen depremde Gansu'da 96, Qinghai'da 124 kişi yaralandı. Ayrıca çevre yerleşimlerde su ve elektrik şebekesi, ulaştırma altyapısı ve iletişim ağları zarar gördü. Kurtarma çalışmaları için yerel itfaiye ve afet birimlerinden 580 kişilik ekip bölgeye sevk edildi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, arama ve kurtarma çalışmalarının acil yürütülmesi çağrısı yaptı. Depremden etkilenen vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması için gerekli düzenlemelerin yapılması talimatını verdi. Görgü tanıkları depremin ardından bölgede çok sayıda evin, yol ve altyapının zarar gördüğünü, ilçeye bağlı birçok köyde elektrik ve su kesintilerinin olduğunu belirtiyor. Yerel meteoroloji birimleri bölgede bugün hava sıcaklığının -10 dereceye kadar düşeceğini tahmin ediyor. Değerli dinleyiciler, bu akşamki haberlerimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, bu akşamki birinci siyasi yorumumuz İsrail ve Amerika'nın Gazze Savaşı'ndaki çok yenilgili oyunu hakkındadır. Gazze şeridindeki sağlık merkezlerinin bombalanması ve bu şeritte yüzlerce kişinin şehit olması ve yaralanması, Han Yunus'ta Filistinli mücahitler ile saldırganlar arasında yaşanan yoğun çatışma, Filistin'le ilgili son gelişmeler arasında yer alıyor. Siyonist rejimin Gazze şeridine yönelik son hava saldırılarında yüzlerce insan şehit ve yaralı olurken, Siyonist işgalciler bu şeritteki hastaneleri ve sağlık merkezlerini bilinçli olarak bombalıyor. Gazze şeridinin işgal edilmesinin 73. günü olan dün erken saatlerde İsrail rejiminin savaş uçakları Gazze şeridinin kuzeyini, ortasını ve güneyini bombaladı. Bu saldırılar özellikle doğudaki Han Yunus kentinde yoğundu. Bu şehrin ve Gazze şeridinin merkezinde de bir evin bombalanması, Nusayrat kampında en az 10 kişinin şehit olmasına yol açtı. Siyonist rejim uluslararası hukuka aykırı bir eylemle Nasser Hastanesi'ne de hedef aldı ve hastanenin doğum ve çocuk bölümüne top mermisi isabet etti. Gazze şeridindeki Filistin Sağlık Bakanlığı sözcüsü El Cezire'ye verdiği röportajda şunları söyledi. Nasser Hastanesi'ni hedef almak, Siyonist rejimin Gazze şeridindeki sağlık sistemini yok etme politikasının bir parçasıdır. Gazze Şeridi Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü de yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Siyonist rejimin Cebaliya'ya yönelik saldırılarında 100'den fazla şehit geriye kalmış, 100 kişi de halen bu saldırıların enkazı altında. 20 Filistinli de yaralandı. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı'na göre Gazze'nin sağlık sistemi tamamen çökmüş durumda ve bir hastanenin daha kaybedilmesi, savaşın harap ettiği bu bölgenin tedavi sistemine ciddi bir darbe indirecek. Basında çıkan haberlerde Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinde bu güçlerle Siyonist saldırganlar arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı belirtiliyor. Siyonist ordu yalnızca Han Yunus bölgesinde birkaç ay sürecek savaş operasyonlarına ihtiyaç duyulduğunu itiraf etti. Bu haber İsrail ordusunun son 24 saatte bu rejimin 35 askerinin daha yaralandığını, bunların 33'ünün Gazze'de hedef alındığı haberiyle duyuruldu. Direnişçilerin saldırısının ardından Siyonist rejimin helikopterleri hızla kaza mahalline inerek ölü ve yaralıları olay yerinden uzaklaştırdı. Siyonist ordunun kara operasyonlarının başarısızlıkla sonuçlanması ve artan kayıplar bu rejimin kalan esirlerin serbest bırakılması için bir kez daha müzakerelere yönelmesine neden oldu. Bu arada Mossad şefi David Barnea ile Katar Başbakanı Muhammed bin Abdulrahman bin Casim Ali Sani arasında esirlerin serbest bırakılmasına yönelik müzakerelerin yeniden başladığı bildirildi. Habere göre 3 İsrailli esirin öldürülmesinden önce başlayan bu görüşmeler, bu esirler öldürüldükten sonra daha da acil hale geldi. Ancak Gazze Şeridi'ndeki Hamas hareketinin başkan yardımcısı, işgalin durdurulması, Siyonist rejimin birliklerinin geri çekilmesi ve yeniden inşaya başlanmasının esir takasının ön şartı olduğunu açıklayarak, Lübnan, Irak ve Yemen'deki direniş gruplarına bu rejime yönelik operasyonlarından dolayı teşekkür etti. Hamas'ın askeri kanadı Ketaybeli Kassam da İsrailli esirlerin Gazze Şeridi'ndeki bombalamalardan öldürülmelerinin öncesi ve sonrasını gösteren bir video yayımlayarak Tel Aviv'i mahkumlarını zorla serbest bırakamayacağı konusunda uyardı. Aynı zamanda Ensarullah'ın Yemen'deki siyasi bürosunun üyesi Muhammed el-Bayti de Amerika'nın Yemen'e karşı uluslararası koalisyon kurma girişimine karşı uyarıda bulunarak şunları vurguladı. Eğer Amerika Yemen'e karşı uluslararası bir koalisyon kurmayı başarırsa tarihin gördüğü en kirli koalisyon olacak. Tarihin en onurlu savaşına girmek için tarihin en kirli koalisyonunun kurulmasını bekliyoruz. Dünya daha önce işlenen soykırım suçları karşısında sessiz kalmanın utancını henüz unutmadı. Yemen ordusunun resmi sözcüsü Muhammed Abdülselam da yaptığı açıklamada şunları söyledi. Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin tüm eylemleri Gazze ablukasının kaldırılması ve savaşın ve onun halkına karşı işlenen suçların durdurulması ile ilgilidir. Geçtiğimiz ay Ensarullah yönetimindeki Sana'a hükümetine bağlı Yemen ordusu Siyonist rejimin limanlarından kalkan veya bu limanlara gidecek ya da Siyonist rejimde kaydedilen gemilerin geçişini engellemeyi başardı. Bu vakalar İsrail'in saldırılara yeniden başlayarak kalıcı ateşkesi uzatmayı reddederek can kayıplarının yanı sıra savaş suçlarını da artırdığını, savaşın Filistin'den bölgedeki diğer hassas bölgelere yayılmasına neden olduğunu gösteriyor. Kıymetli dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son siyasi yorumumuz Putin'in Rusya 2024 yılı Cumhurbaşkanlığı seçimleri için kayıt yaptırması üzerinedir. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2024 yılında Mart ayının ortasında düzenlenecek bir sonraki başkanlık seçimlerine kaydolmak üzere bu ülkenin Merkezi Seçim Komitesi'nde bulunduğunu doğruladı. Putin, başkan adayı olarak kaydolmak için gerekli belgeleri sundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tescili daha önce bu ülkenin 200'den fazla askeri şahsiyeti ve önde gelen isimlerinin katıldığı bir törenle yaklaşan başkanlık seçimlerine katılmaya hazır olduğunu duyurmuştu. Putin'in şimdiki başkanlık süresi 7 Mayıs 2024'te sona erecek. Bu, Vladimir Putin'in Rusya başkanlık seçimlerine katılmak üzere 5. kez aday gösterileceği ve eğer bu turda seçimleri kazanırsa başkanlık süresi 6 yıl daha sürecek. Yani 2030 yılına kadar uzatılacak. Vladimir Putin 7 Ekim 1952'de doğdu ve Rusya'nın şu anki başkanıdır. 15 Nisan 2008'den bu yana Birleşik Rusya Partisi'nin başkanıdır. Putin 1999 yılından bu yana her zaman Rusya'nın devlet başkanı veya başbakanlık görevini üstlendi. 2000 yılında Putin ilk kez ve 4 yıl süreyle Rusya Federasyonu'nun başkanı oldu. Daha sonra 2004 yılında tekrar seçilerek 2008 yılına kadar bu görevi sürdürdü. Bundan sonra 2012 yılından beri Rusya'nın devlet başkanıdır ve 2024 yılına kadar bu görevi sürdürecektir. Rusya Anayasası'nın değiştirilmesiyle birlikte Putin'in 2036 yılına kadar iktidarını sürdürmesinin yolu açıldı. Bu konu Putin'in iç muhalifleri ve batılı destekçiler açısından kesinlikle hoş olmayan bir haberdi. Güçlü ve etkili bir başkan olarak Putin, önceki yaklaşımının aksine anayasal reformlar çerçevesinde aldığı tüm tedbirlere rağmen 2024 yılı başkanlık seçimlerinde Rusya'da iktidarın başka bir siyasetçiye ulaşması halinde iktidara gelebileceği sonucuna varmıştır. Eğer Rus siyaseti alanında hala etkili ve kararlı bir kişi varsa durum onun istediği gibi ilerlemeyebilir. Bu yüzden artık en kesin yolun yeniden iktidarı ele geçirmek olduğu sonucuna varmıştır. Öte yandan Putin'in Rusya'daki batıcı muhalifleri Putin'in başkanlığının devamını sert bir şekilde eleştiriyor ve onu mali ve siyasi oligarşiyi desteklemekle suçlayarak Rusya alanında gerçek rekabetlerin yaşanması da dahil olmak üzere elitleri değiştirmek ve döndürmek istiyorlar. Buna rağmen Batılıların başta Alexei Navalny olmak üzere muhalifleri desteklediğinden dolayı Rus halkı arasında önemli bir yere sahip değiller. Ayrıca anketlere göre Putin hala ciddi bir halk desteğine sahip. Rusya Kamuoyu Araştırma Merkezi'nin son anketine göre bu ülke halkının Vladimir Putin'e olan güven düzeyi %78,5, faaliyetlerinin toplum tarafından onaylanma düzeyi ise %75,8 olarak tahmin ediliyor. Putin'in Rusya Devlet Başkanı olarak son 20 yılda bu ülkenin gelişmesinde çok önemli bir rol oynadığı kesindir. Ve eğer bir sonraki başkanlık seçimini kazanırsa ve 2036 yılına kadar iktidarda kalırsa dünyanın en büyük ülkesinde kilit rolünü o zamana kadar oynayacak. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın devam etmesi ve Batı'nın Rusya'ya yönelik kapsamlı ve benzeri görülmemiş yaptırımları dikkate alındığında Putin, Rusya'nın sorunlarını büyük ölçüde kontrol altına almayı başarmıştır. Rusya'nın iş gücü sıkıntısı, enflasyon ve yüksek faiz oranlarından kaynaklanan sorunlarla karşı karşıya olmasına rağmen, Moskova'nın Batı'nın Rus petrolüne belirlediği tavan fiyat yükünün altına düşmemeyi başarması ve Rusya ile Doğu'nun ekonomik ve ticari ilişkilerinin geliştirilmesi, ekonomik durumun istikrara kavuşmasına yol açtı. Değerli dinleyiciler, bu akşamki siyasi yorumlarımızı dinlediniz. Bu yorumların ardından Gazze'de doktor ve hemşirelerin hedef alınması üzerine siyasi analist Sayın Doktor Ali Niyan'ın röportajını dinleyebilirsiniz. Bunun ardından İran basınından seçmeler, İman Nuru, Dünyada Su Krizi ve Kalıcı Itır adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, Gazze'de savaşın başlangıcından bu yana aldığımız son haberlere göre 300'ün üzerinde sağlık personeli şehit olmuştur. Filistin Enformasyon Merkezi'nin geçtiğimiz günlerde yayınladığı bildirisine göre Filistin Kızılay sözcüsü Gazze'de savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana 300'den fazla sağlık personelinin şehit olduğunu duyurdu. İsrail işgal güçleri Kemal Edvan Hastanesi'nde sağlık personeline de saldırdı. Şu ana kadar da Siyonistler Şifa Hastanesi Başkanı da dahil olmak üzere çok sayıda doktoru da esir almış bulunuyor. Değerli dinleyiciler, buna paralel olarak biz medya mensupları ve özellikle gazetecilerin de Siyonist İsrail rejiminin saldırılarının hedefinde olduğunu duymaktayız gündemde. Biz de buradan hareketle bu doktorların özellikle insanların sağlığıyla ilgili bu hizmet veren kesimin hedef alınmasını konuşmak istiyoruz. Bugünkü sohbetimizde uzman konuğumuz Sayın Doktor Eyvaz Pena Alinya bizimle birlikte. Sayın Alinya hoş geldiniz. Saygılarsınız efendim.
Hoş buldum. Teşekkürler. Allah razı olsun.
Ben teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Demin de kısaca haberde okuduğum üzere 300'den fazla maalesef doktor ve hemşire Gazze'de Siyonist İsrail rejiminin saldırılarında şehit olmuştur. Evet. Siz bir doktor olarak bu camianın özellikle doktor topluluğunun orada böylesi hedef alınmasını nasıl değerlendirirsiniz? İnsanların sağlığıyla ilgilenen bu kesimin İsrail rejiminin saldırılarının hedefi haline gelmesi, İsrail'in bu savaşta hangi mahiyetini ve nasıl bir yüzünü ortaya çıkarmaktadır efendim?
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim ben söyleyeyim ki, bakın dünya artık bu hareketi, İsrail'in bu hareketini kınamakla birlikte, efendim ben söyleyeyim, onları cinayetkar olduklarını kanısına vardılar artık. Değil 300 küsür hekim ve sağlık görevlisi bütün insanları bunlar hedef almışlar ve insanları taramaya başlamışlar. Güya buradaki amaçları Hamas'ı ortadan kaldırmaktır. Oysa ki bunların Hamas bir düşünce olduğunu hala kanısına varmamışlardır. Hamas bir düşüncedir. Hamas bir örgüt değildir ki hani terörist örgütü falan diye onu kaldı. Oysa ki bunlar yanlış bir senaryo peşindeler. Kaldı ki bu İsrail kuruluşundan itibaren bütün Müslümanlara karşı özellikle Filistin halkına karşı bir tavır takılmışlar ve bu Müslümanları ezerekten, efendime söyleyerek, hayatlarından koparaktan ve yerlerini işgal ederekten orada bir işgalci bir hükümet kurulmuştur ki bunu bütün gerçek Müslümanlar, bak Müslüman gibi görünenler değil, bakın görüyoruz ki bütün Müslüman ülkelerde başkanları, efendim yetkilileri Müslüman görünümündedirler. Oysa ki bunlar Müslümanca düşünmüyorlar. Müslümanca düşünselerdi bu kadar kardami, bu kadar, efendime söyleyeyim, hekimlerin tahtından kaldırılması, hekimlerin şehit edilmesi, kaldı ki kadınlar, çocukları şehit etmelerini biraz da en azından vicdanları olsaydı sızlardı. O yüzden ben İsrail'in nereden geldiğini anlatacak olsak, bakın İsrail yerlisi, İsrail'deki Yahudilerin yerlisi 400-500 kişiden fazla değildir. Bunlar Avrupa'dan, Amerika'dan, efendime söyleyeyim Rusya'dan göç etmiş orada ve kendilerine 2. Dünya Savaşı'ndan itibaren beri kendilerine bir devlet şeklini vermişler ve kendileri onaylamışlar. Oysa ki gerçek Müslümanlar onlara karşılar ve şu anda görüyoruz ki bütün halk, Müslüman halk ayaklanmış ve hatta Müslüman olmayan insanlardaki Avrupa'da bu katliamı gördüğünden itibaren yürüyüşe başlamışlar ve tezahürat ediyorlar ve İsrail'e karşı bu gösterileri göstermişlerdir.
Tahran Radyosu.
Efendim, şimdi insan hakları meselesiyle ilgili daha çok bu konu gündeme geliyor. Yani insanların canını kurtaran bu doktorlar ve hemşirelerin böyle hedef alınması ne yazık ki Batı toplumu tarafından da öyle gerektiği gibi kınanmamaktadır gündemde. Şimdi siz ifadelerinizde güzel bir noktaya değindiniz. Hamas bir düşüncedir, bir örgüt değildir buyurdunuz. Şimdi Hamas'ın günümüze dek sürdürdüğü performansı, yani bunca yani saldırılara rağmen nasıl ayakta durduğunu ve halkla birlikte nasıl bir performans ve aslında eylemde bulunduğunu siz gördünüz. Burada da kısaca alalım görüşlerinizi efendim.
Tabii ki. Bakın Hamas'ın düşünce, bakın eskiden beri daha hani Haçlı savaşlardan itibaren görüyoruz ki bunlar Müslümanlarla savaşmaya başlamışlar ve Müslümanları katlediyorlar. Bakın acaba Müslümanları yok edebilmişler mi? Müslümanların düşüncesini yok edebilmişler mi? Hamas da aynı o şekilde. Hamas'ın değil bir, iki, üç kişi efendime söyleyeyim önde geleni. Bütün Müslümanlar bunun arkasındalar. Bütün Müslümanlar bunu destekliyorlar. Ve Hamas'ın da bakın gördüğünüz gibi şu anda ne kadar şey vermiş, yani o mücadele vermiş ve şu anda onların sandıkları gibi bir ayda işi bitireceklerine görüyoruz ki hala onlar yolun yarısına kadar bile gelememişler ve kendi aralarında bir çelişki oluşmuş ve kendi aralarında kavgaya başlamışlar. İnşallah Hamas'ın bu şekilde ve bütün Müslüman haklar arkasında durmasıyla inşallah bu devam edecektir ve İsrail İmam Homeyni'nin dediği gibi yok olmalıdır, ortadan kalkmalıdır.
Evet. Efendim, bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim Sayın Doktor Ali Niyan. Size iyi çalışmalar diliyoruz efendim.
Sağ olun, teşekkür ederim. Ben çok sağ olun. Herkese selam söyleyeyim.
Çok sağ olun. Aleykümselam. Çok teşekkürler. Allah'a emanet olun efendim. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün sohbetimizde sağlık sektöründe ve konusuyla ilgili hizmetlerde bulunan Sayın Doktor Eyves Penah Alinya ile konuştuk. Bugün sohbetimizde Gazze Savaşı'nda doktorların ve hemşirelerin İsrail'in saldırılarında hedef alınması konusuyla ilgili uzman konuğumuz Sayın Doktor Alinya'nın görüşlerini sizlerle paylaştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Aftab-ı Yazd gazetesi Gazze'de kara savaş meydanının yer değiştirerek Kızıldeniz'e kaydığını, İran'ın güneydoğusunda Rask karakoluna yapılan saldırıda şehitlerin yapılan cenaze töreninin ardından toprağa verildiğini, Rask terör saldırısı arkasında kimlerin olduğunu belirtiyor. Cevan gazetesi ise Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan'dan naklen Gazze'de devam eden savaşta mutlak galibin Filistin olduğunu belirttiği haberinde şunları okuyoruz.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan X sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımında Siyonist rejimin savaş suçlarını şöyle değerlendirdi. Gazze'ye karşı savaşın üzerinden 70 gün geçti. Hamas yok edilmedi. Direniş silahsızlandırılamadı. Siyonist askeri mahkumlar savaş yoluyla serbest bırakılamadı. Gazze'lilerin zorla göç ettirilmesi planı başarısızlıkla sonuçlandı. Kadınlara ve çocuklara yönelik savaş suçları devam etmesine rağmen Filistin bu eşit olmayan savaşın mutlak galibi oldu. İran Dışişleri Bakanı ayrıca şunları vurguladı. Siyonist rejim yetkilileri utanç verici tarihsel yenilgilerini telafi edebilmek ve bunları başarı olarak göstermek için IŞİD'in cinayetlerinden daha dehşet verici suçlar işlemeye devam ediyor. Gazze şeridinin özellikle güneyindeki bombardımanının devam etmesi, İsrail ordusunun batı şeria saldırması ve direniş güçleriyle yaşanan çatışmalar, Hamas'ın esir değişiminin çatışmaların sona ermesinin ardından gerçekleşmesine vurgu yapması ve Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulmasını isteyen tarafların artması, savaşın 72. gününde en önemli gelişmeler arasında yer alıyor. Efkar gazetesi tüm General Selami'nin şehitlerin bizlerin ebedileşme belgemiz olduğunu söylemesi, İran Hava Kuvvetleri'nin her türlü tehdide karşılık verebilecek düzeyde olduğunu, üç erken Ekonomi Koordinasyon Yüksek Konsey Sekreteri Mohsen Rezai'nin Amerika'nın Gazze Savaşı'nda kendi haybetini korumaya çalıştığını belirttiğini aktarıyor. Keyhan gazetesi ise İngiliz BP firmasının Kızıldeniz'den geçişlerini durdurma kararı aldığını belirttiği haberinde şunlara yer veriyor. Yemen Ensarullah hareketinin Siyonist İsrail ile ilişkili gemileri hedef almaya başlaması ardından dünyanın en büyük nakliye şirketlerinden Maersk, İngiliz petrol devi British Petroleum ve Çinli firma OOCL Kızıldeniz'den geçişlerini askıya aldı. Esarullah, işgalci Siyonist İsrail'in Gazze gününe katliamları sürdürmesi nedeniyle gemileri hedef almaya başlaması ardından birçok dev, dünya devi şirket Kızıldeniz'den geçişlerini durdurmaya başladı. Açıklamada Kızıldeniz'de gemicilik açısından kötüleşen güvenlik durumu ışığında Kızıldeniz'den tüm tanker geçişlerini geçici olarak durdurmaya karar verdi. Bu ihtiyati duraklamayı bölgedeki gelişmelere bağlı olarak sürekli gözden geçireceğiz ifadeleri kullanıldı.
Tahran Radyosu.
Camecem gazetesi İran'ın Şehit Kor General Kasım Süleymani terör olayında Amerika'dan şikayet sürecini, Buşehir Uluslararası Deniz Sanayi ve Denizcilik Fuarı'na 60 firmanın katılması Amerika'nın Gazze'de büyük bir yenilgiye uğradığını belirtiyor. Şervan gazetesi ise Papa'nın korsan rejim İsrail'in kiliseyi bombalamasına tepkisini aktardığı haberinde şunları okuyoruz.
Papa Francis'in Siyonist rejimin Gazze'deki bir kiliseyi bombalayarak bir anne ve kızı öldürmesine tepki gösterdi. Dünya Katoliklerinin lideri Papa Francis, pazar günü yaptığı konuşmada Gazze'de kiliseye sığınan bir anne ve kızının ölümüne değindi. Papa Francis, Vatikan'daki haftalık duasında şunları söyledi. Gazze ile ilgili çok ciddi ve üzücü haberler almaya devam ediyorum. Silahsız siviller, bombalamaların ve silahlı saldırıların hedefi oluyor. Ve bu teröristlerin bulunmadığı sadece ailelerin, çocukların, hastaların ve engellilerin olduğu kutsal mabette gerçekleşiyor. Kudüs Başpiskoposu cumartesi günü yaptığı açıklamada savaşın başlangıcından bu yana Gazze'deki Hristiyan ailelerin çoğunun kiliselere sığındığını ancak İsrail'in 54 engelli kişinin yaşadığı Rahibe Teresa'nın kız kardeşlerinin manastırını hedef aldığını söyledi. Kıbrıs, Ürdün'ün işgal edilen Filistin ve Gazze'nin dört bir yanındaki kiliseleri denetleyen Kudüs Katolik Kilisesi Başpiskoposu yaptığı açıklamada Gazze'deki bir kilisede bir anne ve kızının Siyonist rejim tarafından öldürüldüğünü açıkladı. Papa Francis konuşmasının devamında ayrıca şunları söyledi. Bazıları şöyle diyor, bu terörizmdir, savaştır. Evet, bu bir savaş, bu bir terörizm. Filistin'deki Katolik Kilisesi'nin medya yetkilileri bu iki Filistinli kadından birinin diğerine yardım etmeye çalışırken Siyonist bir keskin nişancı tarafından vurulduğunu belirtti. Söz konusu bölge askeri tesis veya cephe değildi. Bu konu uluslararası alanda Siyonistlere yönelik birçok eleştiriye neden oldu.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsuri Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonu uygulaması aracılığıyla Parsuri yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsuri'yi kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte, sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda, internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınız uygun, internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İman Nuru.
Muhterem dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine, yoğun ilgilerine ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin birinci bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Amerikalı genç Henry Schulen Jr. şöyle diyor. Ben 3-4 ay boyunca Kur'an-ı Kerim ve İncil'i yan yana koydum ve karşılaştırdım. İslam dini, tevhid demek, Allah'ın bir olduğu demektir. Ve Hazreti Mesih de Allah'ın peygamberidir ve insanların günahları affedilsin diye öldürülmemiştir diyordu. Bugünkü sohbetimizde Amerikalı gencin nasıl İslam dinini seçerek Müslüman olduğunu sizlerle paylaşmak istiyoruz.
Günümüzün maddiyatçılıktan ve geçici zevklerden usanan ve hüsran duygusuna kapılan insan güvenli ve huzur verici bir kaçış ve kurtuluş yolu arıyor. Bazı fırsatçı insanlar ve akımlar ise insanların bu ihtiyaçlarının bilincinde hareket ederek hakikat peşinde olan bu insanlar için ve gerçekte kendi maddi çıkarları doğrultusunda bir dizi sahte ve yalan inanç ve tarikat kuruyor. Ancak bu sisli ve karanlık dünyada hakikat peşinde olan insanların gözlerini kamaştıran bir nur onların ilgisini çekiyor. Bu nur, İslam dininin hidayet nurudur. Bu yüzden her gün dünya üzerinde birçok ülkeden birçok insan farklı inançları, kültürleri ve içinde bulundukları farklı şartlara rağmen beşeriyeti kurtarabilecek tek inanç olarak İslam dinini seçiyor.
Amerikalı genç Henry Schulen Jr., Amerika'nın New York kentinde yaşayan, aktif ve birçokları gibi hakikat arayışında olan bir gençti. Nitekim Henry'nin ilginç yaşam öyküsünün bu özelliklerinden, sonunda İslam dinini seçerek Müslüman olduğu ve başkalarını da hidayete erdirmeye çalıştığı ve bu alanda faaliyet yürüttüğü anlaşılır. Henry'nin İslam dinini seçerek Müslüman oluşunun öyküsü ise çok ilginçtir. Müslüman olan birçok Hristiyanın yaşamında bu sürecin başlangıç noktası, şimdiki Hristiyanlığın içinde göze çarpan tahrifat ve çelişkili durumlardır. Nitekim genç Henry'nin kafasını da bu tür konular meşgul etmişti. Henry şöyle anlatıyor. Hazreti Mesih'in çarmıha gerildiğinde "Tanrım, Tanrım, neden beni bıraktın?" demiş olması asla akla uygun değildir. "Ben Hazreti İsa'nın babasız doğduğuna inanıyordum. Ancak eğer Hristiyanların inancına göre Hazreti İsa Allah'ın en iyi mahluku ise neden Allah onu benim günahlarımın bağışlanması için öldürsün ki? Neden ben Allah'a üzgünüm?" diyemiyormuşum. Bunlar asla akılla bağdaşmıyor.
Henry şöyle devam ediyor. "Ben kendi kendime nasıl olur da İsa Mesih hem Tanrı olur hem de Tanrı'nın oğlu olur? Bu akla uygun değildir. Hazreti Mesih'in Tanrı olmasının anlamı şu ki, Tanrı 9 ay boyunca annesinin karnındaydı ve doğduktan sonra da annesinin sütüne muhtaç olacak kadar güçsüzdü ve daha sonra da 30 yıl yaşadıktan sonra bu dünyadan ayrılarak cehenneme girdi. Zira Hristiyanların inancına göre Hazreti İsa Mesih çarmıha gerildi ve daha sonra da tüm insanların yerine cezalandırılmak için de 3 gün cehennemde kaldı. Ardından geri döndü ve yeniden dirildi. Henry bir keresinde de bir papaza şöyle soruyor. Eğer Hazreti Mesih bilinen Tanrı ise o zaman mantıklı olarak Tanrı 3 gün ölmüştü. Peki bu süre içinde dünyayı kim yönetiyordu? Ancak Henry papazdan ikna edici bir cevap alamıyor.
Junior'un Hristiyanlık inancında akla uygun olmayan çelişkili durumlarla ilgili cevapsız soruları onu 17 yaşından itibaren kiliseye gitmekten alıkoyuyor fakat Allah'a olan inancını yitirmiyor. 3 yıl sonra genç Henry mali açıdan ve yine iş ve konut bakımından uygun konumda olmadığı bir sırada yaşamının yönünü değiştiren ilginç bir olayla karşılaşıyor. Henry bu ilginç olayı şöyle anlatıyor. "Yaklaşık 20 yaşıma geldiğimde iki kez evsiz barksız kalmıştım. İkinci kez evsiz barksız kaldığımda bir gün ekmek almaya gittim ve kendi kendime şöyle dedim. Tanrım, eğer beni bu durumdan kurtarırsan seni istediğin biçimde ibadet edeceğim. Bu yüzden dua etmeye başladım. Gerçi bunun adının dua etmek olduğunu bilmiyordum ama Tanrı'dan talepte bulundum."
Henry şöyle devam ediyor. "O günün tam ertesi günü eski mahallemizden bir başka yere gittim. Orada bir üniversite vardı ve şöyle yazmıştı. Liseyi bitirin ve eş zamanlı olarak ön lisans derslerine devam edin. Benim lise diplomam yoktu. Çünkü lise sonda okulu bırakmıştım. Bu yüzden kendi kendime bana lise diploması lazım. ön lisansım olması da iyi dedim ve böylece üniversiteye başvurdum ve giriş sınavını kazandım. Ertesi günde bir markette iş buldum. Bir arkadaşım da iş arıyordu. Annesi ve babası bana acaba onun için de bir iş bulabilir misin diye sordu. Ben de kalacak bir yer arıyorum dedim. Onlar da sana bir oda kiralarız. Sen de oğlumuza iş bul dediler. Yani 72 saat içinde hem iş hem üniversite ve hem kalacak yerim ayarlandı. Bu yüzden Tanrı'ma sordum. Şimdi sana nasıl ibadet etmemi istiyorsun?
Tahran Radyosu.
Allah Teala pek yakında Henry Junior'a hidayet yolunu göstererek ona daha iyi ibadet etmesini sağladı. Ama nasıl? Bu konuda Henry şöyle diyor. Ön lisans eğitimine devam ettiğim sıralarda Bangladeş ülkesinden çok iyi arkadaşlar buldum ve onlarla İslam dini hakkında konuştum. Onlara, bana Hazreti İsa'dan bahsedin dedim. Onlar da şöyle dedi. Biz sadece Hazreti İsa'nın babasız doğduğuna inanırız ve bizim günahlarımızın bağışlanması için öldüğüne inanmayız. Ardından bana bir cilt Kur'an-ı Kerim verdiler. Ben 3-4 ay boyunca Kur'an-ı Kerim ve İncil'i yan yana koydum ve karşılaştırdım. İslam dini tevhid demek, Allah'ın bir olduğu demektir. Hazreti Mesih de Allah'ın peygamberidir ve insanların günahları affedilsin diye öldürülmemiştir, diyordu. Baktım ki benim inancım da tam bu inançla örtüşüyor ve ben de içimde tam bunlara inanıyorum. Kur'an-ı Kerim, İslam peygamberinin mucizesidir ve hakikat peşinde olanlara yol gösteren kitaptır. Bu yüzden Henry Junior da Kur'an-ı Kerim ile tanışarak, üzerinde düşündükten sonra İslam'ın hakkaniyetini anladı ve Müslüman oldu.
Kuşkusuz Henry Junior gibi meraklı ve hakikat peşinde olan bir genç için Müslüman olmak yolun sonu değildi. Henry bu kez Şii Müslümanların ve Ehl-i Beyt sevenleri hakkında soru sormaya başlıyor. Ancak onu bu kesimden uzak durması söyleniyor. Bir süre sonra Henry, Şii Müslümanların inancı konusunda merakını artıran bir manzara ile karşılaşıyor. Güya Vahabi tarikatına mensup olan radikal bir alim izleyenlerinden birine neden Şii bir Müslüman ile oda arkadaşı olduğu için serzeniş ediyor. Söz konusu din adamı Şii Müslümanların kafir olduğunu ve Hazreti Ali Aleyhisselam'a ibadet ettiklerini söylüyor.
Amerikalı genç Müslüman Henry Junior bu davranışla ilgili duygusunu şöyle anlatıyor. O alim bu sözleri sarf ederken kendi kendime Müslümanların böyle bir inancı olmasının asla mümkün olmadığını söyledim. Bu yüzden Ehl-i Beyt Camisi ve İslami Hidayet Merkezi'ne gittim. Ben 2 hafta boyunca Şii Müslümanların camisine gittim ve sürekli olarak onlara sorular sordum. Onlar da bana kitaplar verdiler ve okumamı istediler. Ben o zaman Hidayete Erdim adlı kitabı okudum. Bu kitapta Doktor Muhammed Ticani özel bir yöntem kullanmış, ancak hem Şii hem Sünni Müslümanların kabul ettikleri hadisleri Kur'an-ı Kerim'in yanında kullanmıştır. Ben bu araştırmalardan sonra Şii mezhebinin daha doğru olduğunu anladım ve böylece Şii oldum.
Henry Junior'un Müslüman olması eşini de etkiliyor. Buna karşın Henry eşini hakikati bulması için baskı uygulamıyor ve ondan bizzat araştırma yapmasını istiyor. Eşi de sonunda İslam dinini saadet yolu olarak seçiyor. Henry'nin eşinin Şii mezhebini seçme macerası da ilginçtir. Henry bu macerayı da şöyle anlatıyor. Bir gün evimizin mutfağındayken ve eşim yeni Müslüman olmuştu. Eşim benden sordu. Henry, Resulullah'ın ailesinin kaderi ne oldu? Çünkü eşime Resulullah rihlet edince güya İslam tarihi de bitmiş gibi üretmişlerdi. Ben de ona çok önemli bir soruyu sordum. Git araştır. O da gidip araştırdı ve bir gün ikindi namazı sırasında bir mühür aldığını ve namaz kılmaya gittiğini gördüm. Namazdan sonra ona ne yaptığını sordum. O da şöyle dedi. Namaz kılıyorum ve hamd olsun şimdi Ehl-i Beyt Şiisi oldum.
Gerçi Henry Junior ve eşi şimdi Müslümanlar ama buna karşın başkalarına yönelik de sorumluluk hissediyorlar. Karı koca İslam'ın kurtarıcı marifiyle ilgili başarılı ve tatlı deneyimlerini başkaları ile ve başka Müslümanlarla mümkün mertebe paylaşmak istiyorlar. Bu konuda Henry şöyle diyor. Bugün Amerika'da hatta bir seccade veya başörtüsü satın alacak kadar yeterli paraları yoktur ve mecburen hicap takamıyor ve yeteri kadar mühür ve kitaplara ulaşamıyor. Ben ve eşim bazılarına hicap malzemesi gönderdik. Örneğin Pennsylvania eyaletinin Allentown kentinde hiçbir yerde hicap malzemesi bulunmuyor. Bunun için çalışmalıyız ve birlik olup işe başlamalıyız. Örneğin yeni Müslüman olanlar için bazı paketler tedarik görmeliyiz ve bayanlara özel paketlere hicap malzemesi ve Kur'an-ı Kerim ve kitap koymalıyız.
Henry Junior İslam dinini seçtikten sonra bizzat başkalarının da bu büyük ve maneviyat ve rahmet dolu dine yönelmesine vesile olan yüz binlerce Müslüman gibidir. Gerçekte İslam dininin tam ve en mükemmel din oluşu, hatta Batı dünyası gibi fesat dolu bir ortamda birçok insanın İslam dinine yönelmelerine vesile olmuş ve boşluktan ve hedefsizlikten kurtulmalarına yardımcı olmuştur.
Değerli dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin birinci bölümünün sonuna geldik.
Programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Değerli dinleyiciler, bilindiği üzere dünyadaki tatlı su kaynakları en iyi durumda sabit ve fakat azalmaktadır. Ve su kirliliği ve eksikliğinin milyonlarca insanın hayatını tehdit ediyor. Bu soruna bir çözüm bulunmadığı takdirde su krizi hiç de uzak olmayan bir gelecekte faciaya sebep olur ve gelecek nesillere ciddi sorun ve tehlikeli durumları yaşatır. Bu çerçevede dünyada su krizi, endişeler ve umutlar başlıklı sohbetimizde bu konuyu ele almaya çalışacağız. Hep birlikte dinleyelim.
Su yaratılışın dört unsurundan biri olarak her zaman rüyalar, hikayeler, şiirler, efsaneler ve hatta müziğin ilham kaynaklarından biri olmuştur. Gerçek hayatta da canlıların yaşamı hayat veren bu unsura bağlıdır. Su, havanın ardından canlıların ihtiyaç duyduğu hayati unsur olarak çevrenin önemli kaynaklarından biridir ve tüm canlılar, ister insanlar, bitkiler ve hayvanların yaşamı ve sağlığı ona bağlıdır. Yerkürenin %75'inin üzerindeki yüzeyini su kaplamıştır. Fakat genelde deniz ve okyanus şeklinde olan bu suların çoğu tuzludur. Öyle ki mevcut suların sadece %1'i tatlı ve kullanışlı sulardır.
Karada yaşayan tüm insanlar, hayvanlar ve bitkilerin tüm su ihtiyaçları bu tatlı sulardan temin ediliyor. Dünya nüfusunun artmasıyla birlikte tüketilen su miktarı da önemli oranda artmıştır. Fakat hava kirliliği dolayısıyla küresel ısınma nedeniyle genelde yağışlar da önemli oranda azalmıştır. Tatlı su hacminin çok kısıtlı olmasına rağmen bu kıymetli nimet doğru bir şekilde de kullanılmıyor. İnsanlar umursamadan suyu ihtiyaçlarından fazla ve boşa tüketirken yanlış kullanma tarzıyla da kirlenmesine sebep oluyorlar. Günümüzde kuraklık ve çölleşme sorunu bir gerçektir ve bu olayın ilk etkisi ise susuzluk ve su eksikliğidir. Bu eksikliğe kirlilik, su kayıpları ve orantısız nüfus artışını da eklersek, kısıtlı bir oranda üretilen tatlı suyun eksikliğinin ne gibi tehlikeler oluşturabileceğini tahmin etmek zor olmasa gerek.
Yeni bulgular dünyada 4 milyar insanın yoğun bir şekilde su eksikliği yaşadığı ve bu sorunun her yıl en az dünya nüfusunun 3'te 2'sine bir aylığına etkilediğini gösteriyor. Veriler ayrıca su krizinin yani dünyanın karşı karşıya olduğu en tehlikeli sorunun düşünülenden çok daha vahim olduğunu yansıtıyor. Yeni araştırmalar ayrıca dünyada 500 milyon insanın su tüketim miktarının tam yağmurlu bir yılın 2 katı olduğu bölgelerde yaşadığını, yeraltı su havzalarının da yok olması ile bu miktar yağışın onlara daha fazla hasar verdiğini de gösteriyor.
İnsanların birçoğu su kırılganlığının büyük bir sorun olarak tanımlandığı bölgelerde yaşıyorlar. Bu konuda Ürdün, Cibuti ve Yemen en savunmasız ülkeler olarak karşımıza çıkmakta. Fakat yine de Amerika'nın ortası ve batısı, Avustralya ve hatta Londra bile bu sorunu yaşıyor. Su kırılganlığı genellikle su kaynağı eksikliğinden ve yönetim sorunlarından doğmakta, ancak bir takım ekonomik yatırımlarla tutsuzlaştırma, uzak yerlerden su taşıma gibi azaltılabilmektedir.
Hollanda'da Twente Üniversitesi'nin hocası ve su kriziyle ilgili yeni değerlendirmelerde bulunan Arjen Hoekstra, çevre sorunlarına bakacak olursak muhakkak su sorununu en büyük sorun sayıldığının anlaşıldığını da belirtiyor. Kendisi son araştırmalarında yaklaşık 1 milyar 800 milyon kişinin her yıl en az 6 ayını yoğun şekilde su sorunu yaşadıklarını belirtiyor.
Tarım sanayisi en çok su tüketen bölüm sayılıyor. Dünyada her gün artmakta olan nüfusun daha fazla yiyecek ihtiyaçları vardır. Buna ilaveten insanların gelir miktarının artması ile daha fazla et tüketmeleri nedeniyle beslenme modellerinin değişmesi, su tüketiminin artmasında büyük etkisi oluyor. Arjen Hoekstra bu konuda başka bir hatırlatmada bulunarak şöyle diyor. Daha kısa süreli bir duş almak dünya sorununa bir karşılık değildir. Zira içme suyunun sadece %1 ila 4 kadarı evlerde tüketiliyor. Halbuki %25'i et üretimi ve tüketimi için harcanıyor. 1 kilo sığır eti için 15 bin litre su gerekiyor ve yaklaşık aynı oranda su sığırların beslenmesi için üretilecek tarım ürünleri için tüketiliyor.
Tahran Radyosu.
Tarımın insan faaliyetlerinden hepsinden daha fazla suya ihtiyacı vardır. Tüm tarım ve hayvancılık ürünlerinin üretimi suya bağlıdır. Öyle ki tarım ürünlerinden her metreküp üretimi ortalama yaklaşık 2,5 litre su gerektiriyor ve bu da dünyada tüketilen su miktarının yaklaşık %70'inin bu alanda tüketilmesine sebep oluyor.
Tarıma ilaveten her gün milyonlarca litre su sanayi ürünlerinin üretilmesi için kullanılıyor. Elektrik su tesislerinde su boruları ve makinelerin soğutulması için su kullanılıyor. Ayrıca fabrikalarda atık maddelerin transferi ve yıkama işlemleri de su ile gerçekleşiyor. Bu arada herkesin bildiği gibi kimyasal maddelerin birbiriyle reaksiyona girmesi için suya ihtiyaç vardır. Ve tekstil, alkol, kağıt üretimi gibi sanayilerde %100 oranda suya bağlıdırlar.
Dünya Sanayi ve Çevre Konferansı'nın vurguladığına göre çeşitli sebeplerden dolayı küçük ve orta ölçekli sanayi atölyeleri çevrede büyük fabrikalardan daha önemli ve büyük çaplı olarak su kirliliğine sebep oluyorlar. Bu alanda tüm sanayi atölyeler ve birimler potansiyel kirletici sanayi olarak düşünülüyor. Sanayide atıkların yıkanması için fazla suya ihtiyaç vardır. Üstelik bu şekilde oluşan su atıkları önemli ölçüde genelde zehirli olan kimyasal maddelere karışmıştır. Bu şekilde kirlenmiş olan sular eğer akan sulara veya içme su havzalarına karışırsa temiz suların kirlenmesine ve dolayısıyla da balıkların zehirlenerek hastalanmasına, çevrenin kirlenmesine ve insanların zehirlenmesine sebep olabiliyor.
Çöpler çevreyi ve özellikle denizler ve yeraltı tatlı su kaynaklarını kirleten en önemli faktörlerden olabilirler. Kentlerde, köylerde ve sanayi bölgelerinde çöplerin doğru bir şekilde toplanması ve yok edilmesinin nehir suları ve sulak alanlarının temiz kalmasında önemli rolleri vardır. İnsanlar yiyecek atıklarının kullandıkları plastik, cam ve kutuları toplamak, yaş ve kuru atıkları baştan ayırarak denizler ve nehirleri temiz tutup yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan kıyıdaki yaşam alanlarının korunmasına yardımcı olabilir.
Yer üstündeki suların çöplerden kirlenmesini önlemenin en ucuz ve kolay yolu daha az çöp üretmek veya geri dönüşüm sistemiyle söz konusu çöpleri tekrar kullanmaktır. Ev atık suları çok değerli olan tatlı sular, nehirler ve yeraltı su kaynaklarını en çok kirletenlerdir. Bu atık sular birçok zehir ve kimyasal madde içeriyor ve eğer bu zehirli madde oranı artarsa sular sadece insanlar için değil, bitkiler ve diğer canlılar için de tehlikeli hale gelir.
Denizler ve okyanusları önemli oranda kirleten bir diğer madde ise petroldür. Petrol kirliliği her zaman tehlikeli ve ölümcül olmuştur. Zira hızla yayılması ve üstelik ayrışmaması nedeniyle her yere yayılıyor. Her yıl en az 10 milyar ton tuz, kimyasal zehirler, atık sular ve foseptik, petrol ve radyoaktif maddeler okyanusların suyuna karışıyor. Çamaşır deterjanlarının içlerindeki fosfat, ev atık sularına karışıyor ve yeraltı veya yerüstü sulara nüfuz ederek çevreyi tüm canlılar için zararlı hale getiriyor.
Bu yüzden suyun insan yaşamındaki öneminin köklü olduğu ve sebepsiz yere hayat kaynağı olarak bilinmediğini söyleyebiliriz. Yazın sıcak günlerinde sular kesilince suyun insan yaşamındaki hayati zarureti daha da kendini gösteriyor. İnsan beslenmeden ve yemek yemeden birkaç gün yaşayabilir fakat susuz kalınca çok çabuk ayaktan düşer. Suyun olmadığı bir günü düşünebilir misiniz? Acaba suyu sağlıklı ve ihtiyacınız olduğu oranda kullanıyor musunuz? Acaba insanların her yerde suya ulaşma imkanları var mı? Suyun daha özenlerek kullanılması için ne yapmak gerekiyor?
Bu bölümden itibaren sizler için sunacağımız dizi programımızda dünya toplumunun en büyük sorunlarından biri yani su krizini ele alarak bu krizi tanımakla uygun çözüm yolları sunmaya çalışacağız. Su kısıtlılığı ve kirliliğinin yaşamda ve dünyanın geleceğindeki etkisi, kültürel mirasa dayanarak çözüm yollarının gündeme getirilmesi ve su krizinin yönetimi alanında modern çalışmaların birleştirmesi, bu sohbette ele alacağımız konulardan bazılarıdır.
İnsan hayatındaki suyun önemi, su ve uygarlık gıda güvenliğe dayanağı olan su ve çeşitli kullanım alanları, kalıcı gelişme ve su, kıtlık ve çevre sağlığının tehdit edilmesi, kanat inşa etmek gibi bu toprakların tarihi geçmişinde İranlıların çözüm yolları veya vakıf geleneğinin önemi dizi sohbetimizin önemli eksenleri olacaktır. İran'ın geleneksel mimarisi ve suya saygılı olmak ya da su varlığının temeline dayanan bahçe inşaatı da programımızın diğer bölümlerini oluşturacaktır.
Değerli dinleyiciler, Dünya'da Su Krizi, Endişeler ve Umutlar adlı programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan daha takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi, adalet, rahmet ve hidayet eksikliğinin insanlığın sorunlarının temeli olduğuna işaretle, bu sorundan kurtulma yolunun İslam'ın büyük peygamberi Nebi-i Ekrem'in davetine karşılık vermek olduğunu söylüyor. Bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hameneyi'den naklen bu konuyu ele almak istiyoruz. İnsan felah peşindedir, kurtuluş peşindedir. İnsanlığın sorunu baştan bugüne kadar adaletin olmayışıdır, rahmetin olmayışıdır, hidayetin olmayışıdır. İnsanın çeşitli sapkınlıkları onlar için yaşamı zorlaştırmıştır. Günümüzde de beşeriyet aynı ışık kaynağına muhtaçtır. Bugün de beşeriyet Nebi-i Ekrem'in daveti ki hak davetidir, sadakat davetidir, rahmet davetidir, karşılık vermeye muhtaçtır. Eğer insan İslam'ın mükerrem peygamberinin davetine karşılık verirse, insanın sorunları bertaraf olacaktır. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.